Noel çocuklar için gerçekten büyülü bir zaman. Kızım biraz daha büyük şimdi ve çok akıllı bir çocuk. Derin derin düşünmeye başladı. Son günlerde bana geldi. Yeni bir deyim duymuş sanki. Böyle bana geldi. Baba, veren el alan elden iyidir mi? diye sordu. Çok ciddiydi. Yani bu gerçekten doğru mu? Vermek almaktan daha iyi mi? Kızıma evet dedim. Bana neden sordu. Biz babayız, bu tür soruları seviyoruz tabii. Ben düşündüm, iyi bir cevap vermek istedim. Veya ya kızım, eğer sen bir şey alırsan, seni sevindirecek. Sen bir şey verirsen, arkadaşının sevinecek. Ve bu sevinci görünce sen de sevineceksin. Böylece vermekte iki kat sevinç var, diye dedim. Çok hikmetli hissettim ya. Kendi kendimle çok mutluydum. Çok iyi bir cevap verdim diye düşündüm. Ama kızım daha bitirmemişti. Tam ciddi düşündü. Yani tamam. O zaman ben arkadaşlarıma yardım etmek için onlardan hediyeleri alacağım. Böylece onların sevindireceğim dedi. Ciddi ama tam. Çok akıllı bir kız. Yani benden daha fazla hikmetli sanki. Ama biliyoruz neyse, Noel vermek için bir zamandır. Ve hediyeler alırız ama vermek için bir zaman. İngiltere'de son senelerde bir araştırma yapılmış. Böyle sonucu buldular. Noel zamanında normalden %5 daha fazla kişi yardım döneklerine bağış yapıyor. Çünkü biliyorlar, vermek için bir zaman. Biz bu kilise, yaşam kilise, Noel mevsimde gelecek cumartesi günü ne yapıyoruz? Teşekkür ederim. Saat nedir? Saatler? Evet, doğru, güzel. Kimin için? 2-5 arasında. Kimin için? Bizim için mi? Mülteciler. Yalova'daki mülteciler için yapıyoruz. Ve çünkü biz vermek istiyoruz bu zamanda. Eğlence olacak, güzel olacak ama en sonunda bizim için değil, vermek istiyoruz. Ülkemizde yoksullara yardım etmek istiyoruz. Para toplayıp vereceğiz. Ve son senelerde bunu yaptık. LOSEF için yaptık. Başka yardım denekler için yaptık. Neden? Çünkü Noel'in vermek zamanı olduğunu anlıyoruz. Tabii, ilk Noel'de en büyük hediye verildi. Ne vardı? Yıldız bilimcilerin altını, günü ve muru en büyük hediye değildi. Hayır, en büyük hediye İsa'dır. Melekler onu ilan etti Luka 2'de. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Ah, güzel. Ve de o çok bilinen, çok tatlı, çok söylediğimiz ama asla tadı kaçmayan anlatımı. Yuhanna 3, 16, 17. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Hamdolsun. Oh, Tanrı bize örnektir. Bu yüzden Tanrı'nın en büyük hediyeyi verdiğini hatırlatmak için Noel'de hediye veriyoruz. Ama sadece Noel'in hikayesini düşünürsek, bu hediyenin ne kadar büyük, ne kadar değerli olduğunu anlamıyoruz. Çünkü daha fazla var. Biz Yuhanna 19. bölümden okuyacağız ve okurken Tanrı'nın hediyesinin gerçek değerini biraz daha anlayacağız. İsa doğdu, büyüttü, 30 sene boyunca yaşadı, çalıştı. Ondan sonra 3 sene boyunca öğrencileriyle gezdi, öğrencilerine öğretip, hastalara şifa verip, yani ölenleri dirilttikten sonra dini liderler tarafından tutuklandı İsa. Onun suçu nedir? Kendi kendinin Tanrı olduğunu ilan etmek. Bu suçlu ile tutuklandı. Kendi öğrencilerinden biri Yahuda İskariot tarafından ihanete uğradı. Diğer öğrencilerinden biri Petrus tarafından inkar edildi. Kendi öğrenciler tarafından terk edildi. İsa şimdi tek başında Romalı liderlerinden biri olan Pilatus'un önünde kaldı. Ve biz Yuhanna 19. 1. ayette başlıyoruz. O zaman Pilatus İsa'ya tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor. Selam ey Yahudilerin kralı diyor. Yüzüne tokat atıyorlardı. İsa dünyaya indiğinde ne verdi? İndiğinde kendi krallığını bıraktı. Hakiki taçını bıraktı. Bebek olarak başa açık doğdu. Şimdi ama o önceki yüce taçın yerine dikenlerden bir taç geçti. 4. ayet. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilirsiniz, dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, işte o adam, dedi. Başka kahinler ve görevliler İsa'yı görünce, çarmıha gel, çarmıha gel, diye bağırıştılar. Pilatus, onu siz alıp çarmıha gelin, dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. İsa dünyaya indiğinde, ona hayran melekleri bıraktı ve sıradan bir bebek gibi doğdu. Şimdi o önceki hayranlık sürekli meleklerin her şey egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyaya dolduruyor. Haykırışı yerine kendi halkının çarmıha gel, çarmıha gel diye bağırdığına doydu. Yuhanna 19-16. Ayetten devam edeceğiz. Bunun üzerine Pilatus İsa'ya çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. Askerler İsa'ya alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha geldiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. İsa dünyaya indiğinde kendi her kişi ve her şeyi yönetmeyi bıraktı. Ve çocuk olarak kendi annesi ve babası tarafından yönetilmeyi öğrendi. Şimdi ama askerler tarafından kafatasına doğru yönetiliyor. İsa dünyaya indiğinde yaratan Tanrı yaratılışa dahil oldu. Şimdi kendi yaratıkları tarafından reddedildi. Beşeriyetin en kötülerinin ortasında asıldı. Bu kadar fena nasıl oldu? Tanrı'nın planı bu olamaz. Değil mi? Nasıl bu noktaya geldik? Çok büyük bir hata olmalıydı. Değil mi? Yuhanna bunu yazarken bizim düşüncelerimizi tahmin etti. Çok belli bir şekilde bu bir hata olmadığını anlatıyor. Yuhanna 19:23 ayet. Askerler İsa'ya çarmıha geldikten sonra giysilerini alıp her birini birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine bunu yırtmayalım dedi. Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Ve bunları askerler yaptı. Yani Mezmur 22 okudunuz mu? Tavsiye ediyorum size bu vaaz bittikten sonra tavsiye ediyorum bütün Mezmur'u okusun. Çünkü Mezmur 22'de Davut İsa'nın geleceğini, kendini feda edeceğini ve sonra yüceltileceğini peygamberlik etti. Ve çok ayrıntılı bir şekilde bunu anlatıyor. Mata, İsa çarmıha asılırken İsa'nın bu mezmurdan, 22. mezmurdan alıntı yaptığını kaydetti. Ve Mezmur 22'de ayet 17 şunu diyor. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar. Yani Yuhanna müjdesinde 20 defa eski antlaşmadan bahsediyor. Bu bölümde, 19. bölümde 5 defa eski antlaşmadan bahsediyor. Neden? Bunlar diyen kutsal yazının yerine gelmesi için olduğunu anlatıyor. Tanrı kendi planını halkına anlattı. Ayrıntıları bile söyledi. Tanrı'nın kurtuluş planı böyleydi. Hata olmadı. İsa da bunu biliyordu. Yuhanna 19:25 ayet. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdeli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, anne işte oğlum dedi. Sonra öğrenciye işte annen dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mecan koş dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şaraba tadınca tamamlandı dedi ve başına eğerek ruhunu teslim etti. Yuhanna'nın müjdesini okuyup çalışırken biz İsa'nın her adımda öldürüleceğini anlattığını gördük. İsa bunu bildi ve de bunu seçti. Kolayca bundan kaçınabilirdi. Ya Kudas'a gitmeseydi ya da onu tutuklamaya çalıştıklarında öğrencilere savaş girmeye izin verseydi kaçınabilirdi. Öğrenciler kavga etmeye istediler yani. Ama izin vermedi. Ya da Pilatus'un önündeyken suçlu değilim deseydi kaçınabilirdi. Ama esasında Pilatus onu bırakmak istedi. Ama İsa onu hiçbir şans vermedi. İsa yoldayken her adımla çarmıhı seçti. Ve yolculuk bitince çarmıhta kendi ruhunu teslim etti. Bu gerçekten oldu mu? Böyle, kesinlikle böyle mi gerçekleşti? Okuyalım. 31. ayet. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun borunu misrakla deldi. Borundan hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmişti. Ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edersiniz diye tanıklık etmişti. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesini için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar deniyor. Gerçekten böyle oldu. Yuhanna oradaydı. Bütün olaya görgü tanığı oldu. Yuhanna İsa'nın en iyi üç dostundan biriydi. Her ayrıntıya çok dikkatli izledi. Asker mısrakla delince Yuhanna İsa'nın yüzüne küçük bir tepki için, son umut için baktı. Ama yoktu. İsa öldü. Yuhanna ne yanlış düşünmedi, ne de yalan söylemedi. Yani İsa'nın ölmesine başka tanıklık eden kişileri, İsa'nın annesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdeli Meryem ismiyle çağırdı. Neden? Çünkü bir kişi, yo Yuhanna, sen yalancısın, derse Yuhanna hayır diyebilir. Yani kendi tanıklığın kanıtlamak için Meryem, Mecdili Meryem, Klopas'ın karısı Meryem ve İsa'nın annesi isimle çağırdı. Ben yalancı olsaydım başka kişilerin tanıklığı da var diyebilir. Bu olay gerçekten böyle geçti. İsa kesin olarak öldü. Tamamlandı. Yuhanna bize İsa'nın tamamlandı dediğini söyledi. Ama ne tamamlandı? Sadece onun hayatı bitti mi? Yoksa çarmıhta neler yaptı? Bizim için neler kazandı? İsa çarmıhta ölür ölmez dört şey yapıp kazandı. Birincisi, kendinin mükemmelliğini ölüme kadar itaati ispatladı. Günahların bağışlanması için sadece mükemmel, kendi isteğiyle teklif edilmiş bir feda Tanrı tarafından kabul edilir. Kendi mükemmelliğine layık olduğunu çarmıhta ispatladı. O mükemmeldir, birincisi. İkincisi, çarmıha gelince Mesih İsa bütün günahlarımızı kendi üstüne aldı. Biz bu değiş tokuş kabul edersek onun mükemmelliğini alabiliriz. Ona bütün günahlarımızı verebiliriz. Bizim için o kurbandır. Üçüncü, Tanrı günahtan nefret eder. Kutsallığın tam tersi, pislik, acı, ölüm getiren bir şey. Tanrı adil hakim, adil yargıç olarak günahı ve günahkarları mahkum edip cezalandırması gerekir. Günahın bedeli, yani cezası ölümdür. İsa ölünce günahın bedelini tam ödedi. Böylece yapınca bize sonsuz yaşama verme hakikini kazandı. Üçüncü, o şefaat verendir. Ve dördüncü, doğal olarak biz günahkar olduk. Günahkarın yaptıklarını biz de yaptık. Çünkü günaha kölelik ettik. Şimdi İsa günahtan bizi kurtardı. Çünkü günahın gücü İsa ile birlikte öldü. O kurtarıcıdır. Hamdolsun. Bu dört şey bizim için kazandı. Neden sürekli tapındığımızı anlıyor musunuz? Neden sürekli İsa, İsa çağırdığımızı anlıyor musunuz? Neden çağırma bizim için hem en zor noktası olduğunu hem de en müthiş noktası olduğunu anlıyor musunuz? Çünkü burada İsa mükemmel, kurban, şefaat veren kurtarıcıdır. İsa'nın çarmıhta yaptıkları inanılmaz güçlü ve bizim için çok şey kazandı. Ama yeterli değil. Hala bizim Tanrı'yla barıştırmamız gerekiyor. Eğer İsa ölümde kalsaydı, bunu gerçekleştiremezdi. Dirilişle gerçekleşecek. Ama bu haftanın konusu açtım. Haftaya ölümden dirilişe İsa'nın tam kişiliği açıklığa kavuşacak. Hamdolsun. Ama bugün hatırlıyoruz ki Noel geliyor. Bebek İsa'yı hatırlayacağız. Tanrı'nın bize verdiği hediyesini kutlayacağız. Aynı zamanda o hediyenin gerçek bedelini hatırlamalıyız.